Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Muhterem hocalarım, kıymetli davetliler. Yazıldığı tarihten itibaren İslam dünyasında büyük ilgi görmüş. Bu sebeple üzerinde şerh, haşiye, ihtisar ve muhtelif dillere tercüme şeklinde pek çok çalışma yapılmış. Medreselerde öğrencilere, camilerde halka okutulmuş olan ve Kadı İyaz'ın en büyük eseri kabul edilen Şifai Şerif'in Türkçemize arı duru anlaşılır bir dille yeniden muhterem Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamızın hazırlamış olduğu Şifai Şerif kitabının galası münasebetiyle bir araya geldik. Zaman ayırıp teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizlere ömrünü ilme adamış, birçok güzel eseri kazandırdığı gibi güzellerin güzelini anlatan eseri de tercüme, şerh ve bizim anlayacağımız dilde tercüme etmiş olan, bizlere kazandırmış olan hocamıza şükranlarımızı arz ederek konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.
Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Pek kıymetli dostlarım, kardeşlerim, değerli misafirlerimiz. Benim de belki sizin de alışık olmadığınız bir toplantıda bulunuyoruz. Bu toplantıyı benim sevgili kardeşim, dostum, hizmetlerine aşık olduğum Nurettin Yıldız hocamız çok arzu etti. Bu sebeple sizleri buraya yorduk. Şifai Şerif'i kendisinin de başında bulunduğu tahlil yayınlarının neşretmesinden dolayı duyduğu sevinci, memnuniyeti ben biliyorum. Ben şifamı buldum diye derin bir heyecan hissetmişti. Kitap bize göre çok güzel bir şekilde ortaya çıkınca da bunu ancak böyle bir dostların meclisinde sunmamızın ilk defa isabetli olacağını söyledi. Ben de eyvallah dedim. Sizi bunun için yordum. Bu itibarla beni bağışlayın. Nurettin Yıldız kardeşimizi belki bilmeyen dostlarımız vardır. İnsan yetiştirmekle meşgul olan, meşhur olan bir kardeşimdir. Beni en çok cezbeden husus da şu oldu. Sizin de memnuniyet duyacağınızı tahmin ederim. Eğer bu kitabı tahlil yayınları basarsa, İl ve ilçe müftülükleri dahil hepsine, ki 1004 tane oluyor benim bildiğim kadarıyla, bütün müftülük kütüphanelerine hediye edeceğim bu kitabı dedi. İnşallah hediye edeceğiz. Arzusu da şu, o da gönül okşayıcı bir arzu. İnşallah bu müftü efendiler bulundukları yerlerde Şifai Şerif'i okuturlar. Halka eskiden mal olmuş olan bu geleneği yeniden başlatmış oluruz diye arzu etti. Biz de dua ediyoruz. Sizden de dua istirham ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün yönleriyle en güzel anlatan kitaptır benim kanaatime göre. Memleketimizin muhtelif camilerinde eskiden olduğu gibi Şifai Şerif'in yeniden okutulması insanımızın yetişmesine çok büyük tesir edecektir. Özellikle burada bulunan genç hocalarımızdan ben bunu rica ediyorum. Uygun bir zamanda kendilerine uygun olan bir camide Şifai Şerif okutsunlar. Bu geleneği sürdürsünler. Eyüp Sultan Camii'nde bundan tam 7 yıl önce, 22 Mayıs'ta başlamıştık, 7 yıl bitti, 8. yıla girdik. Emin Saraç hocamızın ısrarıyla Şifai Şerif dersine başladığımızda Eyüp Sultan Camii'nden emekli olan ve halen reisül kurra olan Ahmet Arslanlar Hoca Efendi bana iki köşe gösterdi. Dedi ki, şurada Hoca Osman Efendi'nin minderi vardı. Şifai Şerif'i burada okuturdu. Şurada da Zeynel Efendi'nin minderi vardı. O da burada Şifai Şerif okuturdu, dedi. İşte 1920'li yıllardan itibaren bu adet ortadan kalkmış oldu. Yeniden biz bundan 7 yıl önce bu adeti başlattık. İnşallah sevgili kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vasıtasıyla bu gelenek devam eder gider. Ben teşrif ettiğiniz için tekrar sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki programı beraberce takip ederiz inşallah. Selamünaleyküm.
Biz de Cenab-ı Hak'tan hocamıza ve tüm hocalarımıza uzun ve sağlıklı ömür nasip etmesini, ümmetin istifadesine sunacak daha yüzlerce çalışmaya fırsat vermesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şimdi de sizlere bu kitabın hazırlanışı ve tanıtımı ile ilgili bir slaytımızı takdim etmek istiyoruz.
Herkes için şifa. Bütün yönleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Şifa-i Şerif nasıl bir eserdir? Tam adı Şifa bi Tarifi Hukuk-il Mustafa olan eser, Türk İslam dünyasında Şifa-i Şerif diye şöhret bulmuştur. Kadı İyaz, dünya cünlü bu eserini, peygamber muhabbetini güçlendirmek ve Resul-i Ekrem'in Müslümanlar üzerindeki haklarını belirlemek maksadıyla kalem almıştır.
Allah'ın Celle Celaluhu bizi sevmesini istiyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim emrediyor. Buna göre Resulullah'ı Allah'ın yerine koymamak şartıyla onu ne kadar sevebiliyorsak o derece sevebiliriz, sevmeliyiz zaten. Efendimiz'i ileri derecede sevmekte hiçbir sakınca yoktur. Sevebiliyorsak, onun için ağlayabiliyorsak, onun için gözyaşı dökebiliyorsak, dökmeliyiz.
Şifa, yazıldığı tarihten itibaren İslam dünyasında büyük ilgi görmüş, bu sebeple üzerinde şerh, haşiye, ihtisar ve muhtelif dillere tercüme şeklinde pek çok çalışma yapılmış, medreselerde öğrencilere, camilerde halka okutulmuştur.
Bir gün şifa dersi bittikten sonra bir zat geldi, dedi ki, ben Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı'nın mütevelli heyetinde bulunan bir doktor. Mütevelli heyeti olarak Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şifa-i Şerif okutulmasını yaptırdığı camide Şifa-i Şerif okutulmasını yeni öğrendik. Acaba bizim camide de okutabilir misiniz? Bu da bize gösteriyor ki Şifa-i Şerif Selahattin camilerde, büyük camilerde öteden beri okutulurmuş. 1920'li yıllara kadar da Eyüp Sultan'da devamlı surette okutulurmuş. O tarihten 2005 yılına kadar inkıta olmuş ve Şifa-i Şerif okutulmaz olmuş. Emin Saraç hocamızın ısrarını, emrini baş üstüne diyerek kabul ettik efendim ve Şifa-i Şerif okutmaya başladım.
Şair Erdem Beyazıt merhumun dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi yine de ağır basarsın ey kalbim, ey kalbimin güneşi diyerek ifade ettiği gibi onun yüceliğini, ona olan muhabbeti anlatmak için çok söz söylendi, çok şiir yazıldı ve birçok eser neşredildi. Şifa-i Şerif o eserlerden İslam dünyasında en çok bilineni, en çok okunanıdır. Birçok şerhi yapıldı. Son olarak bir peygamber sevdalısı Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamız tarafından kaleme alındı. Ve o, alemlerin rahmet vesilesi, sevenleriyle bir kez daha buluşuyor.
Şifa-i Şerif'in Kur'an-ı Kerim'in önüne geçtiğini iddia edenler, doğrusunu söylemek gerekirse Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla tanımayan insanlardır. Çünkü Şifa-i Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatan bir kitaptır. Resul-i Ekrem'e itaat etmeyi, onu canımızdan daha çok sevmeyi bize emreden ise Kur'an-ı Kerim'dir. Şu halde Şifa-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in emrini yerine getiren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim Fahri Alem Efendimizin alemlere rahmet olduğunu bize haber veriyor. Şifa da bunu ispatlıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl alemlere rahmettir? Hadis-i şeriflerle, ashab-ı kiramın sözleriyle, diğer İslam büyüklerinin görüşleriyle bunu bize ispat ediyor. Şifa-i Şerif'in ve benzeri eserlerin Kur'an-ı Kerim'in önüne geçtiği iddiası eğer kasıtlı olarak söylenmemişse cahilce bir iddiadır.
Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
Yozgat'ın İnceçayır köyünde 1939 yılında doğmuşum. İlkokulu köyümde okudum. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'i köyün imamı olan babamdan öğrendim. Ailenin tek çocuğu bendim. Önce Yozgat'ta Kur'an kursuna yazıldım. 3 ay sonra Kur'an-ı Kerim hıfzına başladım.
1953'te açılan Yozgat İmam Hatip Okulu'nun bir nolu öğrencisi olarak kaydoldu. 1960'ta Yozgat İmam Hatip Okulu'nun birincilerinin birincisi oldu ve bir nolu diplomayı aldı.
7 sayfayla giderken İmam Hatip Okulu açıldı Yozgat'ta. 1953 yılında. Talebe kaydını Kur'an kursu hocalarımızdan birine vermişlerdi. Hocam beni çağırdı, dedi ki seni İmam Hatip Okulu'na kaydedeceğim. Sen orada daha başarılı olursun dedi. Ve beni defterin başına yazdı. Numaram 1'dir. Yozgat İmam Hatip Okulu'ndaki numaram 1'dir. Köy ilkokulunda da 2'ydi numara. Efendim 7 yıllık İmam Hatip tahsilinden sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü imtihanlarına girdik ve buraya geldik. 4 yıllık tahsilden sonra yatılı okuduğum için kura çektik ve Sivas'a gittim ben. Sivas İmam Hatip Okulu'nda 3 yıl öğretmenlik yaptım. Sadece Sivas İmam Hatip Okulu'nda değil, Selçuk Ortaokulu'nda, Ticaret Lisesi'nde, efendim Kız Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Kız Meslek Lisesi'nde 3 tane öğretmenle birlikte Kur'an-ı Kerim'i hatmettik. O benim için çok özel bir hatıradır. Arzu ettiler. Daha sonra hadis asistanlığı açıldı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde. Buraya geldim, muvaffak oldum. 3 yılda mevzu hadisler üzerine çalışarak tezimi hazırladım. Daha sonra beni Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'ne öğretmen olarak gönderdiler.
Burada 2 yıl hocalık yaptıktan sonra askere gitti ve yedek subaylığını Edirne'nin Lalapaşa kazasındaki hudut bölüğünde yaptı.
Edirne'de 1,5 yıl kaldım. Bu arada Edirne'de Gönül Doktoru'nu yazdım. Gönül Doktoru kitabını. Çok güzel şartlarım vardı. Çok değerli bir komutanım vardı üsteğmen. Daha sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne atandım. 1982'de Yüksek İslam Enstitüsü Marmara İlahiyat Fakültesi oldu. Ben de 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Fars Filolojisi'nde yine Şifai Şerif'in müellifi Kadı İyaz ve onun Buğyetur Raid diye bir eseri üzerine doktora tezi yapmıştım. Onu tamamladığım için yardımcı doçent oldum. Hemen İlahiyat Fakültesi olur olmaz. Daha sonra doçent ve profesörlük geldi. 1999 yılında da emekli oldum. 1983 yılından beri İSAM'da, eski adıyla İslam Ansiklopedisi'nde, şimdiki adıyla İslam Araştırmaları Merkezi'nde hadis bölümünü yönetmekteyim. Birçok madde yazdım, birçok maddenin redaktörlüğünü yaptım ve böyle devam ediyor. Efendim, Şifai Şerif'i neşretmeyi ısrarla isteyen bazı yayın evleri vardı. Çok sevdiğim ve eskiden beri tanıdığım Nurettin Yıldız Hoca Efendi, eğer Şifai Şerif'i bize verirseniz, Tahlil Yayınları bu eseri basarsa, Türkiye'deki müftülüklerin kütüphanelerine bu eseri hediye edeceğim dedi. Yani 1000 küsur yere bu eseri göndereceğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Nurettin Hoca'nın arzusu üzerine hemen gönlüm kaynadı ve Tahlil Yayınları'nın Şifai Şerif'i basmasını arzu ettim. Nurettin Hoca'nın bundan başka bana çok yardımı oldu. Şöyle, ben eseri ilmi bir kitap hazırlar gibi hazırlamıştım. Yani şerh kısımlarını da dipnota almıştım. Sonradan içime şöyle bir duygu geldi. Bunu halk nasıl okuyacak? Yani dipnot okumaya alışık olmayan insanlar, Şifa-i Şerif ki şerh ettiğim yerlerden nasıl istifade edecekler? Acaba bu şerh kısımlarını tercümenin ilgili yerlerine alsak, değişik bir mizampajda, değişik bir punto ile. Tercümeyi okurken şerhi de bu arada isteyen okusa. Ama bu zahmetli bir işti. Yani dipnottan o açıklamaları alıp yukarıya Şifa-i Şerif tercümesinin içine koymak zahmetli bir işti. Nurettin Hoca ben bunu yaparım dedi. Allah razı olsun. Bu işi o yaptı. Epeyce bir zamanını verdiğini tahmin ediyorum. Ve sonra da kontrol etmem için bana gönderdi. Nurettin Hoca'ya her iki bakımdan da çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Ayrıca kitabın dizgisinin, mizampajının yapılmasında Şaban Muslu kardeşimin hizmetleri oldu. İmlasının tahsihinde Samet Öztürk'ün, Allah kendisinden razı olsun, çok gayreti oldu. Tekrar tekrar okudu. Efendim, yayımında Yavuz Selim Taştekne kardeşimin gayretleri oldu. Ve ben bütün Tahlil Yayın Evi'nde bulunan kardeşlerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Şifa-i Şerif'in sahih bir şekilde okuyucunun eline ulaşabilmesi için İki arkadaştan yardım rica ettim. Bunlardan biri benim eski talebem, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça hocası olan yardımcı doçent doktor Halit Zavalsız. Halit'in çok güzel Arapçası var, Türkçesi de çok güzeldir. Ondan rica ettim. Ben yaşlı bir adamım, gözümden kaçan yerler olmuş olabilir. Arapçasıyla mukabele ederek bunu bir gözden geçir dedim. Allah razı olsun, Halit Zavalsız kardeşim okudu. Bir de üslupta belki gözümden kaçan yerler olmuş olabilir. Okuyucuya bu kitabın daha munis bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde sunulması için, Türkçesini de gözden geçirmesi için Profesör Doktor Metin Yurdagür'den ricada bulundum. O da Marmara İlahiyat Fakültesi'nde hocadır. O da baştan sona sağ olsun okudu. Kanaatlerini her ikisi de bildirdiler. Bunlardan da istifade ettim. Kendilerine çok teşekkür ederim. Benim çalışmamda eşimin çok büyük desteği olmuştur. Evde yapılacak işlerimiz var, hizmetler var. Eşim çoğu zaman bana, sen otur kitabınla meşgul ol, yazını yaz, onları ben yaparım demiştir ve benim çalışmama hep destek olmuştur. Buyurduğunuz gibi bir kitap meydana gelirken, bir kitap meydana getirilirken sadece onun müellifi hizmet görmüyor. Etrafında, onun etrafında pervane olan insanlar da var. Bunların başında ev halkı. Benim eşim ve kızım bu açıdan bana çok yardımcı olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun.
Adanmış bir ömür, ne güzel. Cenab-ı Hak hocamızın ömrünü bereketli eylesin. Muhterem hocalarım, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor İsmail Kara hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum.
Pek muhterem hocam, hocalarım, ağabeylerim ve kıymetli meslektaşlarım. İtiraf etmeliyim ki büyük bir mahcubiyetle huzurunuzdayım. Özellikle hocalarımın huzurundayım. Çünkü bendeniz hadis ve şifa konusunda okuyucu düzeyinde olan bir insanım. Fakat hocamızın şifa dersleri ve şifa tercümesiyle kendimce büyük bir hissiyatla ilgilendiğim için hocam bu toplantıda benim de bir konuşma yapmamı rica ettiler. Af talebinde bulundum. Kabule karin olmadı. Bendeniz de bunu bir emir telakki ettim. El emru fevkal edep fehvasınca huzurunuza çıktım efendim. Çıkınca bir şeyler söylemek gerekiyor tabii. Kendi çalışmalarım üzerinden size şifa ile ilgili bir iki husus anlatacağım. Hocalarımızın malumu olan hususlar bunlar. Çalıştığım konular itibarıyla medreselerle ilgilendim. Okumalarımın başlarında hayret ettiğim şeylerden biri, medreselerde bizim önemli ders olarak okuduğumuz bazı derslerin adının geçmeyişiydi. Bunlardan biri siyerdi mesela. Medreselerde siyer dersi yok. İslam tarihi dersi yok. Ahlak dersi yok. Tasavvuf dersi yok. Doğrusu bunu ilk anda anlayamadım. Zaten bilgilerim sınırlıydı. Biraz da burada İmam Hatip Okulları ve Yüksek İslam Enstitüleri'nde verilen İslami ilimler mantığının ve hiyerarşisinin problemlerini de biraz görmeye ve anlamaya başladım. Sonradan adı da çok hoşuma giden koltuk dersleri diye bir ders olduğunu duydum. Koltuk dersi isim olarak bana çok sıcak geldi. Sonradan bunun ikindi dersleri, cami dersleri adıyla da anıldığını, zikredildiğini öğrendim. Bu koltuk derslerinin peşine biraz düşünce tesadüf ettiğim iki önemli kaynak oldu. Bunlardan birincisi Şifai Şerif, ikincisi de İmam Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediyesi. Daha sonra bu iki eserin yanına başka eserler de geldi. Fakat zannediyorum burada Mahmut hocamız gibi, Halit Zevasız hocamız gibi son medrese hocalarından yetişmiş zevat var. Onların yanında haddimi aşmayayım. Fakat işin mantığını da tam anlayamamıştım. Yani bunlar acaba bir ders kitabı mı, bir ders mi? Yoksa bunlar işte vaaz, sohbet gibi işleyen bir yapıya mı sahip? Biraz daha bu konuda okumalarım gelişince bu derslerin çoğunun, hepsinin değil, çünkü cami cemaatine hitap eden ders türünde de bu kitapların okutulduğunu biliyoruz. Bendeniz de öğrendim bu okumalarım sırasında. Fakat bir tür bizim bugün seçmeli ders veya yardımcı ders dediğimiz türde bu eserlerin ve bu derslerin medresenin içinde, işte ikindi dersi adlandırması biraz bununla alakalı, medresenin içinde de okunduğunu gördüm. Yani bunlar Bugünkü eğitimin belki seçmeli ders, yardımcı ders mantığı içerisinde konumlandırılabilecek bir şekilde medrese eğitiminin bir parçası gibi işliyordu. Bu yüzden bu kitapla, yani hem Şifa-i Şerif'le hem de Tarikat-ı Muhammedi ile bu çerçevede bir nebze ilgilendim. Yani bunların muhtevasına baktım. Kesinlikle ihtisas düzeyinde bir bilgi ve malumatım olmadı. İkinci olarak Şifa-i Şerif'le kendi mütevazi çalışmalarım sırasında karşılaşmam siyer yazıcılığı, Efendimizin hayatının yazılma tarzları konusuyla ilgilenirken karşılaştım. Yine İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi talebeliği ve mantığı dolayısıyla bizim kafamızda bir siyer yazım tarzı vardı. İşte biz hocalarımız da çoğu da Zekai Konapa'nın kitabını okuduk. Allah rahmet etsin. Daha sonra en büyük eser olarak benim talebelik yıllarımda rahmetli Hamidullah Hoca'nın kitabını okuduk. İslam Peygamberini. Bendeniz malumunuz o kitap birkaç seviyede birkaç defa basılmıştır. Hepsini takip ettim. Sonradan biraz da hocanın yazım tarzını da haddimi aşarak biraz tenkit de ederek bu konuda bir yazı da yazmaya çalıştım. Bizim kafamızdaki siyer aslında modern dönemde teşekkül etmiş ve İslam tarihi içerisindeki siyer yazıcılığının olsa olsa sadece bir kanalını temsil eden bir karakterde olduğunu bendeniz çok sonraları fark ettim. Başka problemler dolayısıyla fark ettim. Burada hocalarım da var. Yani hocalarımız bize bunları işaret etmediler. Bunu da bir tenkit olarak değil elbette ama genç arkadaşlarımız için bir hatırlatma olarak söylememiz lazım. Modern dönemde Efendimizin hayatının yazılışı çok dar bir çerçevededir. Şimdilik sadece bunu söyleyerek Şifa-i Şerif üzerinden devam edelim. Belki bir de Şemail kitapları bunun yanına katılabilir. Burada aslında bambaşka bir siyer yazım tarzının olduğunu görüyoruz. Aslında bunlar bilmem hocam bendenizin ifadesine katılır mı? Aslında bunlar bir siyerdir. Yani Şifa-i Şerif bir siyer kitabıdır. Şemail kitapları da bir siyer kitabıdır. Fakat bunlar bizim anladığımız gibi işte kronolojik ve olaylar üzerinden akan bir tarzda değildir. Belki Efendimizin hayatına, ahlakına, münasebetlerine yoğunlaşarak bir siyer telifi olarak gelişmiş ve yerleşmiş kitaplardır. Bu bakımdan Şifa-i Şerif'in Şemail kitaplarının aynı zamanda Efendimizin hayatını anlatan kitaplar olarak, yani bir tür siyer olarak yeniden bizim hayatımıza, okuma listemize bir şekilde girmesi lazım. Üçüncü bir noktaya da temas ederek sözlerimi bitireyim. Hocamın bana verdiği dakika 10 dakika civarındadır. Bunu aşmayayım. Üçüncüsü efendim, belki bugün hayatımızdan büyük ölçüde çekilen tarikatlar hariç demek lazım. Kitapların bereketi ve maneviyatıyla, maneviyetiyle ilgili bir husustur. Hiyerarşik olarak Kur'an-ı Kerim'le başlayan ve aşağıya doğru giden kitapların Kur'an-ı Kerim'le irtibatları dolayısıyla bizim kültürümüzde tırnak içerisinde kullanıyorum, kutsal bir tarafı var. Kuşey Risalesi için şu ifadeyi gördüğüm zaman çok hayret etmiştim. Cahilliğimden dolayı. Bir hanede ol risale ola, ol haneye nekbet isabet etmek olmamıştır. İfadesi de çok beni cezbetti. Şimdi kitapların işte Kadı Yaz'ın merhumun şifasını hesaba katarsak 7-8 asırdır devam eden bir maneviyatı var. Bu kitaplar Kur'an-ı Kerim gibi şifa olarak insanlara okunuyor. Sadece insanlara değil, harplere karşı okunuyor. Buhari-i Şerif, Müslim-i Şerif de okunuyor malumunuz olduğu üzere. Savaş, kıtlık ve sari hastalık söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim hatmettirildiği gibi şehrin surlarının dışında Buhari-i Şerif, Müslim-i Şerif de hatmettiriliyor. Bu hatmettirilen kitaplardan biri de Şifa-i Şerif'tir. Adı da Şifa zaten. Efendim, hürmetle ediyorum. Kitap hayırlı uğurlu olsun inşallah.
İsmail Kara hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere müsaadenizle Profesör Doktor Raşit Küçük hocamı huzurlarınıza davet ediyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Çok kıymetli hocam, değerli arkadaşlarım, çok kıymetli genç ilim erbabı. Önce hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve bu günümüzün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Önce Şeyh Sadi'den küçük bir anekdotla başlayayım. Diyor ki, bir gün hamamda yıkanıyordum. Bir kil parçası, elime bir kil parçası geçti fakat çok güzel kokuyordu. Ona dedim ki, bu koku nedir sendeki? Sen de bir topraksın nihayet. O bana lisan-ı haliyle dedi ki, beni bir gül ağacının dibinden alıp getirdiler. Onun için gülün kokusu bana sirayet etti. Tabi Sadi diyor ki, gül ile arkadaş ol ki sen de gül gibi kokasın. Şimdi hayatımızda güzel insanlar, güzel arkadaşlar olması en büyük şansımızdır. Ben değerli hocam Yaşar Kandemir'i böyle bir hoca olarak hep bildim, tanıdım ve uzunca bir müddettir bu birlikteliğimiz devam ediyor. Güzelliklerine bir yenisini eklemiş olarak bugün huzurumuzda oldular. Allah kendilerine hayırlı ömürler ihsan etsin ve hizmetlerini daim kılsın. Ahiretteki sevabını ve ecrini de artırsın. İsmail Kara Bey arkadaşımızın söylediği noktadan başlayayım. Bir konuyu İsmail Bey'e de anlatmıştım. Bir gün Kadıköy'de bir sahafta, kitap bulmak da çok zor olan bir sahaftır, bizim eski bir meslektaşımız Hilmi Mert Türkmen, bir adam sakallı, genç sayılır bize göre, kitaplar arıyor, işte yazma, basma ne bulursa alıyor. Topluyor, onlara para veriyor. Ben önce çok güzel Türkçe konuşuyor, bir defa bizden biri zannettim. İkincisi sakalı var, yüzü de bayağı Müslümana benzeyen biri, Müslüman zannettim. İşte neredensiniz, kimsiniz diye sorunca Amerika'da öğretim üyesiymiş, doçentmiş. Aslen Almanmış, babası burada konsolosken uzunca süre kalmış, Türk liselerinde okumuş, Alman lisesinde güzel Türkçe öğrenmiş. Arapça öğrenmiş, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, zaten Fransızca biliyor. Neyle meşgul oluyorsunuz dedim. Sizin dedi ecdadınızın yazıp asırlarca okuduğu çok nüshaları da olan ama sizin uzunca bir süredir okumayı terk ettiğiniz siyer kitaplarını topluyorum dedi. Fatih döneminden bugüne kadar. Bunları çalışıyorum. Neyini çalışıyorsunuz? Siyer'deki ifade değişimi ve gelişimini çalışıyorum. Sosyal hayatı onlardan çıkarmaya gayret ediyorum dedi. Yani değişen sosyal hayatı, peygamberin hayatına nasıl bakıyor toplum, onlardan çıkarmaya çalışıyorum. Hatta bir şey sordu, ben de işte o gün telefonla da belki arayarak İsmail Bey'e böyle bir çalışma var mı dedim. Bana dedi ki, bu Anglikan Kilisesi'ne bir hayli cevap yazılmış. Basılanı da var, basılmayanı da. Acaba bu Anglikan Kilisesi'ne yazılan cevaplarla verilen, sorularına verilen cevaplarla ilgili bir çalışma var mı Türkiye'de diye sordum. Ya ben mesela bunu hiç bilmiyordum, aklıma da gelmiyordu. Şimdi bunlar, başta hatırlatmak istediğim bir iki gerçek. Efendim, yine oradan devam edeyim. Aslında sadece siyer değil, Resul-i Kibriya Efendimizin hayatıyla ilgili şemailler, delailler, hasaislar, pek çok çeşit kitap yazılmış. Ve şayet bir geçmişte hakikaten ilim ehli olan bir kişinin icazetnamesini elimize geçirirsek, bu kitaplardan birçoğunun icazetini almış olduğunu ve kiminden okuduğunu görmüş oluruz. Aslında böyle bir geleneğe sahibiz. Tabii bu bahsedilen gibi camide, medresede, hatta bazı kere hanelerde okunan kitaplar da var. Yani aslında kitaplı bir toplumuz, irfanımız da buradan geliyor. Yani ilmimizin ötesinde bir irfanımız var. İrfanımız hakikaten buradan kaynaklanıyor. Aynı zamanda ilmimizi de böyle öğreniyoruz. Şimdi çok değerli arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım, İslami bir hayatın bütün yönlerini tanıyıp anlamaya çalışmak için ve Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i özellikle tanıttığı şekli hakkıyla kavrayabilmek için çok iyi bir siyer okumak gerekiyor. Çünkü madem ki Cenab-ı Hak bize Resul-i Ekrem'i örnek almayı emrediyor, O zaman örnek alınacak kişinin hayatını en ince detayına kadar bilmek ve bütün yönleriyle bilmek gerekiyor. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı hayatı bütün safhalarıyla tanımak için ondan ibret almak için, onu örnek almak için siyer okumak icap ediyor. İsabetli bir tarzda yine İsmail Karabey arkadaşımız temas etti. Bu kronolojik bir siyer okuması değildir. Ve bu kronolojik siyer çok sonra ortaya çıkmış bir şeydir. Kronoloji yok değil geçmişte ama baktığımız zaman geçmişteki siyerler son derece kapsamlıdır. İsmi anıldı, ben de rahmetle anıyorum. Merhum Muhammed Hamidullah hocamız doktora çalışmasına başlayacağım dedim. Bana bir kitap tavsiye etti. Şimdi Türkçe'ye de çevrilmiş o kitap. O günler basılmamış bir kitaptı. Yazılmış en geniş ve en kıymetli siyer dedi. 10. asırda yazılmül bir siyerdir. Sübülül Hüda ve Reşat ila Siyeri Hayri Halkil İbad'dır adı. Muhammed İbni Yusuf Eşşami Ettimaşkı Es-Salihinindir. Büyük bir kitap. Bunu tabii yayınına hazırlamak vesaire gibi bir şey değil ama bunun muhtevasını, bunun rivayetlerini bir değerlendirme. Buna teşebbüs ettim ve araştırmaya koyuldum. En az varaklı olan nüshası 1760 varaktı. Ve 16 nüsha vardı Türkiye'de, sadece Türkiye'de. Şimdi tabii o günün şartlarında 1979'lardan bahsediyorum. Böyle bir şeyi almak, ona güç yetirmek, maddi olarak okumak, bugünün imkanlarının hiçbiri yok o gün. Dedim bunu yapmam mümkün değil. 16 nüsha var. Bunlardan 16'sından vazgeçtim. Üçünü nasıl alacağım da bakacağım. Çünkü neticede Erzurum'dayım ben. Oraya götürmem lazım. Gelip her yerde çalışma imkanı yok. Fakat sonra bu kitap neşredildi. Mısır'da devlet neşri olarak önce neşredildi. Sonra Beyrut onun her kitabı olduğu gibi ofsetini yaptı. Şimdi de Türkçe'ye tercüme edilmiş bu eser. Tercüme edilmiş diyorum çünkü maalesef ben görmedim. Adını da tam bilmiyorum. Belki bileniniz vardır. Sübülül Hüda ve Reşat ila Siyeri Hayri Halkil İbad'dır adı. Çok güzel bir adı var. Onun için siyer her zaman alaka çekmiş ve Müslüman toplumun hassasiyet gösterdiği bir yön. İnsanla en üstün ve en güzel örneği hayatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde siyer de karşısında buluyor. Cenab-ı Hakk'ın kitabını en güzel şekilde anlamamız siyer sayesinde mümkün oluyor. Sünneti, hadisleri siyerle anlaşılır hale getirebiliyoruz. Ve sağlıklı bir İslami hayatın, bir toplumun, bir kültürün oluşmasına siyerin ne kadar büyük katkılar sağladığını müşahede edebiliyoruz. Onu okuyup da bilgi sahibi olunca. Zannediyorum en önemli noktalardan biri de mesela akidemizin birliğini, yani inanç birliğimizi, ahkamları anlamamızı ve kavramamızı, ahlakımızı müşterekleştirmemizi siyer daha çok sağlıyor. Onun için merhum Muhammed Tayyip Okiç hocamız hadisin ne kadar büyük bir etki sağladığını, sünnetin ve hadisin İslamlaşmış Balkan toplumları üzerinden anlatırdı bazı kere. Bu konudaki notları, çalışmaları bildiğim kadarıyla bugüne kadar neşredilmedi. Ve yine eğer yanılmıyorsam bu notlar Mehmet Said Hatipoğlu hocamızın elinde olmalıdır. Yani benim en azından bildiğim böyle. Çünkü hoca derdi ki Balkan kanunlarında sünnetin ve hadisin etkisi vardır. Örneklerini verirdi. Demek ki sünnet, hadis hayat haline gelen Kur'an'dır. Bu inkar edilmez bir gerçek. O zaman değerli arkadaşlarım, sünneti kaybetmeyen, sünneti yaşayan bir topluma her zaman ihtiyaç var. Sapmayı o önlüyor. Çünkü ortadan kalkan her sünnetin yerini bir bid'at dolduruyor. Eğer sünneti devreden çıkarırsak, hadisleri Kur'an'ı yorumlarken devreden çıkarırsak, işte o zaman haşa peygamberin yerine birisi kendini koyarak Kur'an'ı yorumlamaya başlıyor. O zaman insan sayısınca yorum ortaya çıkıyor. O müşterekleri sağlayan şey sünnet ve hadisler. Diğer taraftan Resul-i Kibriya Efendimiz muallim olarak, mürebbi olarak, davetçi olarak, yönetici olarak, komutan olarak, aile reisi olarak ne aklımıza gelirse her konuda örneklik sergilediğine göre bunları en iyi öğrenebileceğimiz kaynakların başında da siyer geliyor. Sağlıklı siyere şu halde çok ihtiyacımız var. Tarihin de sahihini, her şeyi cami bir hayat tarzını, kamil bir örnekliği, ameli yaşanmış bir hayatı siyer anlaşılır kılıyor. İşte onun için siyerin bu önemine binaen bizim toplumumuz, sadece bizim toplumumuz değil, İslam toplumu ama özellikle Osmanlılarda şifanın çok büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. Kütüphanelerdeki sayısız nüshayı bir tarafa bırakalım. Şahsen ben dolaştığım sahaflarda onlarca yazma şifa görmüşümdür. En çok yazılmış kitaplardan biridir, yayılmış kitaplardan biridir. Çok da nefis yazmaları vardır. Demek ki Şifa-i Şerife ümmetimiz böyle bir değer vermiş ve bu değerle yeryüzüne Allah'ın Resulü'nün adını, sünnetini, hadislerini taşımış, İslam'ı o diyarlara götürmüş. Dolayısıyla Şifa, Hazreti Resul-i Ekrem'e karşı saygıyı ve hürmeti, onu gerçek hayatıyla tanımayı, Peygamberimize karşı yükümlülüklerimizi, bunların dini ahkamının ne olduğunu, bunlara ilaveten Selefi Salihin ve Eimme-i Dinin bu konudaki tarzını ve tavrını bize öğretiyor. Bunlar hiç de sıradan şeyler değildir. Onun için şifanın artık Arapça bileni az kalan bir toplumda güzel bir Türkçeyle ve ayrıca şerhiyle dilimize kazandırılmış olmasını çok büyük bir hayır, çok büyük bir sevap, ecri olan bir sevap olarak görüyorum ve hocamızdan Allah razı olsun diyorum. Ona katkı sağlayan Nurettin Yıldız hocamızdan da inşallah bizler de onu okur, hakkıyla faydalanırız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Biz de Raşit Küçük hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Kıymetli hocalarım, şimdi de sizlere selamlama yapmak üzere ve bu biraz önce hocamızın da ifade ettiğim talebesi olduğunu biz Nurettin Yıldız hocamızla beraber çalışmalara bulunuyoruz. Telefon geldiği zaman heyecanlandığına ben şahidim. Manevi baba gibi ifade ettiği Yaşar Kandemir hocamızla konuştuğunda ayrı bir atmosfere giriyor. Nurettin Yıldız hocamızı da selamlama yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. burada konuşmayı bir gayri hakkın sahiplendim. Yani müsaade edin bir kişi de halkça konuşsun hocam. Böyle ilim adamlarının arasında. Şimdi ahirette şefaat var mı yok mu diye bir ilmi münakaşalar var. Onu bilemiyorum. Ulema tartışa dursun ama dünyada şefaatin var olduğunun belgesi benim. Hocam sayesinde işte adam yerine konduk, kürsülere çıktık elhamdülillah. Hocamın belki de en eski talebesiyim. Ben doktorunu ve şifasını dünyada şefaat yoluyla bulan birisi olarak herkesten fazla kendimi mutlu hissediyorum. Hocam da Allah ömrünü bereketlendirsin. Her gördüğü yerde yani ihmal etmedi. Evlatlık listesinde bizi kabul etti. Ben sadece minnettarlığımı beyan etmek için burada bulunabilirim. Allah hocama uzun ömürler versin. Hocamların hürmetle ellerinden öpüyorum. Başta Rahatsız Hocam, İsmail Hocamlar da Allah razı olsun bizim evlatlığımızı takdir edip tescil ettirmiş oldular böylece. Sizlere de teşekkür ediyorum. Türkiye'de en son camide de bu Kadı İyad ders kitabı olarak imamlar tarafından okununcaya kadar hizmet edeceğim. Ondan sonra da Diyanet'e devretmeyi düşünüyorum hocam. Tehlif hakkını inşallah. Ancak sivil hizmet bu kadar olur. Hocam ellerinizden öpüyorum. Kabul buyurduğunuz için İsmail hocamı da hasreten zikrediyorum ki ben iki babalı intikal ettim çünkü bu mesleğe. Ellerinizden öpüyorum. Dualarınızı istirham ediyorum. Selamun aleyküm hocam.
Biz de tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim vakit takdir edilen şekliyle tamamlanıyor. Hocalarımızın hepsinin çıkıp hissiyatını paylaşmasını arzu ederiz. Ama müsaadelerinizle konuşmalar kısmını burada tamamlayıp birer karede hocamızın, sizin her birimizin, her bir hocamızın adına imzalamış olduğu kitapların bir fotoğraf karesiyle de arşivimizde saklamak istiyoruz. Unutulmaz hale gelsin istiyoruz. Hocam hediyelerini müsaadelerinizle takdim edecek. Takdim etme esnasında da birer müsaade ederseniz fotoğraflarınızı almak istiyoruz. Şimdi öncelikle hediyelerini takdim etmek üzere tekraren Yaşar Kandemir hocamızı huzurlarınıza tekrar davet ediyorum. Yine Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan hocamızı da huzurlarınıza davet ederek hediye takdiminde bulunmak istiyoruz hocam. Müsaadenizle buyurun.
Efendim, bazı arkadaşlarımın mazeret beyan ederek gelmediklerini biliyorum. Onların kitaplarını odamda saklayacağım inşallah. Bir de kendilerini davet etmeme rağmen isimlerine kitap yazamadığım arkadaşlar da olabilir. Bunu benim yaşlılığıma verin. Onlar kusura bakmasınlar. Hemen merasimden sonra odamda takdim ederim inşallah.